Ayrım 18.
Vemik'in yan odadaki baş yazmanı olduğunu o zaman öğrendim. Onun yerini almak için üst kattan başka bir yazman çağırtıldı. Ben de Vasim'le tokalaştıktan sonra Vemik ile birlikte sokağa çıktım. Dışarıda Vasim'i bekleyen yepyeni bir kalabalık birikmişti ya, Vemik serin kanlı kesin bir sesle "Boşuna diyorum size, hiçbirinizle tek söz konuşmayacaktır" diyerek onların arasına bize yol açtı. Çok geçmeden uzaklaştık oradan, yan yana yürümeye koyulduk. 21. Yolda yürürken acaba gün ışığında neye benziyor diye yan gözle Bay Vemik'i süzdüğümde onun kısaca boylu, kavruk görünüşlü bir adam olduğunu gördüm. Odundan yapılmışı andıran dört köşeli yüzünün çizgileri ucu kör bir keskiyle yarım yamalak çizilmiş gibiydi. Bu yüzde bir takım çukurlar vardı ki ham maddesi daha yumuşak, kullanılan araç daha ince olsa gamze diyebilirdik. Oysa bu durumda yalnızca birer çentiktiler. Keski adamın burnunu süslemek için de birkaç girişimde bulunmuş ama ne yazık ki çentiklerinin izlerini örtmek çabasını bile göstermeden cayıvermişti. Kol yenlerinin tirfillerinden Vemik'in bekar olduğunu çıkardım. Birçok yakınını yitirmişe benziyordu. Çünkü parmaklarında hiç değilse dört tane yas yüzüğü, yakasında da bir yas iğnesi vardı. İğnesinde üstü mermer vazolu bir mezarın başında bir kadın, bir de salkım söğüt, ağlayan söğüt gösterilmişti. Bu dünyadan ayrılmış dostlarının anılarıyla her dakika yüklüymüşçesine Vemik'in saat kösteğinden de bir sürü yas halkalarıyla mühürlerin sallanmakta olduğu dikkatimi çekti. Işıl ışıl yanan, ufacık, keskin, kapkara gözleri, ince, geniş, alaca, renkli dudakları vardı. Kestirebildiğim kadarıyla bunlar 40-50 yıldır var ola gelmişlerdi. "Demek Londra'ya bu ilk gelişiniz," dedi Bay Vemik bana. "Öyle. Ben de yenisiydim buranın bir zamanlar. Şimdi düşünüyorum da, hey gidi dünya, hey. Demek Londra'yı iyi biliyorsunuz artık." "Hem de nasıl," dedi Bay Vemik. "Icığıyla, cıcığıyla bilirim. Bilgi edinmek isteğinden çok laf olsun diye, kötülük yuvası bir yer midir burası diye sorduk. Londra'da adamı dolandırırlar, soyarlar, öldürürler de. Gel gelin bu işleri yapacak kişileri başka yerlerde de bulabilirsiniz. Bu savı biraz yumuşatmak için ama aranızda düşmanlık varsa," dedim. Bay Vemik "düşmanlığı bilemem" diye yanıtladı. "Düşmanlıkla pek ilişkisi yoktur bizim işlerin. Ellerine bir şey geçeceğini sanıyorlarsa yapıverirler." "Bence bu daha ayıp." Bay Vemik "öyle mi diyorsunuz?" diye sordu. "Bana sorarsanız al birini vur birine derim." Şapkasını kafasının arkasına itmiş, tam karşısına bakarak sokakta dikkate değer hiçbir şey bulamıyormuş gibi ağır başlı, serin kanlı adımlarla yürüyordu. Ağzı öylesine pavuç kadar kocamandı ki düz dururken bile gülümser gibi görünüyordu. Bunun bir kas gerilimi olduğunu ve Mick'in gerçekte gülümsemediğini ben çıkartıncaya dek Holborn tepesine tırmanmıştık bile. "Bay Matthew Pocket'ın nerede oturduğunu biliyor musunuz?" diye sordum. Ve Mick başının yol gösteren bir imlemesiyle "biliyorum" dedi. "Hammersmith'te. Londra'nın batısına düşer." "Uzak mıdır buradan?" "Ne desem, 7-8 kilometre var." "Kendisini tanır mısınız?" Bay Vemik beni beğenmiş gibi süzerek "Allah Allah, tam bir sorgu yargıcısınız inan olsun" dedi. "Evet, kendisini tanırım. Hem de iyi tanırım kendisini." Bu son sözleri söyleyişinde bir tepeden bakış, bir hor görü havası vardı ki nedense içimi çürüttü. Ben hala yan gözde bu kütükten yontulma yüzü süzerek sözlerine yürek verici bir dipnot eklesin diye beklerken Vemik Barnard'ın hanına gelmiş olduğumuzu bildirdi. Bu açıklama içimi sıkıntısını hiç dağıtmadı. Çünkü ben burasının Bay Barnard'ın işlettiği bir otel olduğunu, bu otelin yanı sıra bizim kasabadaki Mavi Domuz'un bir köy uğrağı gibi kalacağını sanmıştım. Oysa şimdi Barnard'ın gövdesiz bir ruh, belki de bir uydurmacı olduğunu anlıyordum. Hanı ise bu kentin en küf kokan köşesinde mart kedilerinin toplanma yeri olsun diye bir araya sıkıştırılmış bir avuç izbe, döküntü barakadan başka bir şey değildi. Bu nefis yere tahta parmaklığın kapısını açarak girdik. Bizi girdiğimiz dakikada yutuveren bir dehliz biraz sonra gözüme düz bir mezarlık gibi görünen küçük iç karartıcı bir avluya iletti. Ömrümde böylesine tozlu, karanlık ağaçlar, böylesine neşesiz kırlangıçlar, bundan daha keyifsiz kediler, daha bakımsız evler, sayıları 5-6 tane vardı, görmediğimi düşünüyordum. Katlara, dairelere bölünmüş olan bu evlerin pencerelerinde ise sefilliğin, döküntünün, zavallı derme çatmalığın her türünü, her aşamasını simgeleyip sergileyen paçavra perdelerle örtüler, kırık dökük çiçek saksıları, çatlak camlar, kısacası tozlara gömülerek çürüyüp gitmenin tüm belirtileri görülüyordu. Bir yandan da kiralık, kiralık diye levhalar her pencereden bana dik dik bakıyordu. Buraya gelip oturacak başka zavallı budalalar artık çıkmıyormuş gibi. Şimdi oturanların da ağır ağır kendi canlarına kıymaları, taş yığınlarının altına canlı canlı gömülmeleri Barnard'ın ruhunun istediği öcü zamanla almaktaymış gibi. Barnard'ın bu işler acısı eseri kurumla dumandan yapılma rüküş bir yaz giysisine bürünmüştü. Başına da küller serpmişti ve bayağı bir toz yığını olup çıkmanın verdiği utancın cezasıyla günahlarının bedelini ödüyordu. Bunlar görme duyularımın algıladıklarıydı. Beri yandan burnuma da küf kokuları geliyordu. Hafiften hafife, kuru küf, rutubet küfü, bakımsız çatı aralarıyla bodrumlarda çürüyen bütün sessiz sedasız küflerin, fare, sıçan, tahta kurusu küflerinin kokusu. Yakınlardaki araba ahırının kokularına karışarak koku alma duyuma sesleniyor. Sanki ölgün bir mırıltıyla Barnard'ın karma şurubunu salık veririz diyorlardı. Büyük umutlarımdan ilki öylesine paramparça olarak kırılmıştı ki Bay Wemmick'e şaşkınlık, umarsızlıkla baka kalmışım. Wemmick beni yanlış anlayarak "Ah, bu köşeciğin kuytuluğu göğünüzü getirdi aklınıza" diye baş salladı. Bana da öyle yerleri anımsatır da. Beni bir köşeye götürdü. Önüme düşüp bir kat merdiven çıkardı. Bu merdiven görünmezinden ufalanarak talaşa dönüşüyormuş gibi geldi bana. Öyle ki bugünlerden bir gün üst kattaki kiracılar kapılarını açınca aşağıya inecek yolları kalmadığını göreceklerdi. Yukarı kattaki bir daireye gelmiştik. Kapının üzerinde boyayla Mr. Pocket, June diye yazmaktaydı. Posta kutusunun üstünde de "Yakında döneceğim" diye bir pusula duruyordu. Bay Wemmick, "Sizin bu kadar erken geleceğinizi ummuyordu" diye açıklamada bulundu. "Benim sizinle beklememin gereği var mı?" "Yok, eksik olmayın" diye yanıtladım. Wemmick, "Paralar bende durduğuna göre sık sık görüşeceğimizi sanıyorum" dedi. "İyi günler." "Size de." Elimi uzatmıştım. Wemmick önce bir şeyler istediğimi sanmış gibi baktı elime. Sonra yüzüme baktı. Kendi yanlışını düzelterek, "Öyle ya, sizlerin tokalaşma huyunuz vardır" dedi. "Değil mi?" Tokalaşmanın Londra geleneklerine aykırı olduğunu sanarak şaşalamıştım. Gene de "evet" dedim. Bay Wemmick, "bense bu huyu çoktan unuttum" diye söylendi. "Ancak en son görüşmelerde tokalaşırız. Tanıştığımıza gerçekten sevindim. İyi günler." Wemmick benimle tokalaşıp gittikten sonra ben sahanlıktaki pencereyi açtım. Handi ise kafamı uçuruyordum. Pervazlar çürümüş olduğu için pencerenin yukarı çıkmasıyla giyotin gibi inivermesi bir oldu. Hele şükür, öylesine çarçabuk olmuştu ki olan ben daha pencereden başımı çıkarmaya fırsat bulamamıştım. Böylece canımı dar kurtardıktan sonra hanın penceredeki kir kabuğunun ardından seçebildiğim sisli görünümüyle yetindim. Durduğum yerden böyle sıkıntılı, boynu bükük dışarıya bakıyor, içimden de Londra'nın hiç de öyle dedikleri gibi aman aman bir yer olmadığını düşünüyordum. Bay Pocket Junior'ın yakında anlayışı benimkini hiç tutmuyordu. Belki yarım saat pencerenin ufak camlarının her birine parmağımla adımı yazıp dışarıya bakmaktan delirecek kertelere gelmiştim ki nihayet merdivende ayak sesleri duydum. Gözümün önünde yavaş yavaş sırasıyla bir şapka, kafa, boyun atkısı, yelek, pantolon ve yüksek konşlu ayakkabılar belirdi. Bunlar aşağı yukarı benim sınıfımdan bir genç erkeğin üzerindeydiler. Genç adam koltuklarının altına birer kese kağıdı sıkıştırmış, bir elinde de küçük bir sepet çilek tutuyordu. Soluk soluğaydı. "Bay Pip" dedi. "Bay Pocket" dedim. "Bay Pocket, tuh" dedi. "Çok özür dilerim. Sizin oralardan öyle üzeri bir posta arabası geldiğini biliyordum. Ondan çıkarsınız diye düşündümdü. Doğrusunu isterseniz dışarıya da sizin için çıktım. Kusurumu kapamaz elbet, biliyorum. Gene de kent dışından geldiğinize göre yemekten sonra meyve yemek istersiniz diye düşündüm de iyilerinden almak için Covent Garden çarşısına gittim. Bu arada ben yalnızca kendimin bildiği bir nedenden ötürü gözlerimi fal taşı gibi açmış ona bakmaktan gösterdiği ilgiye üstün körü bir teşekkür edebildim. Her şeyi bir düşte görüyormuşum gibi gelmeye başlamıştı. Bay Pocket Junior, "tuh" diyordu gene. "Bu kapı da hep takılır nedense." Paketlerini bırakmadan kapıyla cebelleşirken almış olduğu meyvelerin her an hoşafa dönüştüklerini düşündüğümden kese kağıtlarını bana vermesini rica ettim. Genç adam koltuklarının altındaki kese kağıtlarını tatlı, uysal bir gülüşle elime vererek yabanıl bir hayvanla boğuşurcasına kapıyla kapıştı. Kapı sonunda öyle birdenbire açıldı ki ev sahibim sendeleyerek benim üstüme yıkıldı. Ben de karşı kapının üstüne yıkıldım. O zaman ikimiz birden güldük. Ama benim gözlerim hala fal taşı gibi açılmıştı. Her şeyi hala düşte görür gibiydim. "İçeri buyurmaz mısınız?" dedi Bay Pocket Junior. "Şu yandan buyurun kuzum. İçerisi biraz tam takır kuru bakır durumdaysa da pazartesiye kadar dişinizi sıkıp katlanabileceğinizi umarım. Babam Londra'daki ilk günlerinizi onunla değil benimle geçirirseniz daha hoşunuza gider diye düşündü de Belki Londra'yı şöyle bir gezmek falan istersiniz dedi. Ben size Londra'yı seve seve gösteririm. Soframıza gelince hoşnut kalacağınızı umuyorum çünkü yiyeceklerimizi şuracıktaki kafeteryadan getireceğiz. Hem de şurasını hemen belirtmeyi boynuma borç bilirim ki sizin hesabınıza getirteceğiz. Bay Jaggers öyle buyurdular çünkü. Oturduğumuz yere gelince saraylara benzediğini ileri süremem. Ekmeğimi taştan çıkarmak zorundayım ben çünkü babamın bana verecek hiçbir şeyi yok. Olsaydı da almaya razı gelmezdim ya. Burası oturma odamız. Şu gördüğünüz koltuklarla masalar, halı filan gibi şeyler bizim evdekilerin bana verebildikleri şeylerdir. Bu arada sofra örtüsüyle sofra takımlarının zevkinden ötürü beni kutlamayın çünkü sizin kafeteryadan sizin için getirttik. Burası da benim minicik yatak odam. Biraz boğuntudur ama neylersiniz bütün han boğuntudur. Burası da sizin odanız. Eşyalarınızı özel olarak kiraladık, işinizi görür sanıyorum. Bir eksiğiniz varsa hemen gidip alırım. Gördüğünüz gibi han biraz sapa bir yerde olduğundan ikimiz baş başa kalacağız. Gene de kavga edeceğimizi sanmıyorum. Ama tuh ne ayıp özür dilerim. Bunca zamandır paketler sizin elinizde kaldı. Kuzum ne olur verin onları bana. Kusura bakmayın emi yerin dibine geçtim inan olsun. Karşısına geçmiş kese kağıtlarının önce birini sonra ikincisini ona uzatırken kendi gözlerimdeki şaşkınlığın Bay Pocket Junior'ın gözlerinde de belirdiğini gördüm. Genç adam biraz gerileyerek ''Aman yarabbim'' dedi. ''Bahçede dolaşan o çocuksunuz siz. Siz de soluk benizli küçük beysiniz'' dedim. 22. Solgun benizli küçük beyle ben Bernard'ın hanında bir süre durup birbirimizi süzdükten sonra birer kahkaha kopardık. O ''Demek sensin ha'' diyordu. ''Şu Tanrı'nın işine bak.'' Ben de ekliyordum. ''Şu Tanrı'nın işine bak.'' Sonra birbirimizi yeniden tepeden tırnağa süzüp yeni bir kahkaha koparıyorduk. Biraz sonra solgun benizli küçük bey elini güler yüzle bana uzatarak ''Ey'' dedi ''Kavgamız çok eskilerde kaldı artık. Büyük gönüllülük gösterir de o gün seni öylesine hırpaladığım için beni bağışlarsan sevinirim.'' Bay Herbert Pocket'ın, solgun benizli küçük beyin adı Herbert'mış, o günkü niyetiyle eylemini birbirine karıştırmış olduğunu anladımsa da alçak gönüllü bir yanıt verdim. Candan tokalaştık. Herbert Pocket ''O zaman daha paraya konmamıştın değil mi?'' diye sordu. ''Yok, konmamıştım.'' ''Yok'' dedi o da. O işin kısa bir süre önce olduğu kulağıma gelmişti. O ilk karşılaştığımız günlerde umut peşinde koşan bendim doğrusu. Ne diyorsun? Evet, bir sevişim beni çağırtmış, bakalım gözü tutup kanı kaynayacak mı diye. Ama kaynayamamış olmalı. Her neyse, sonuç olarak beni tutmadı işte. Nezaketi elden bırakmayarak buna pek şaştığımı söyledim. Herbert, zevksizlik ama gerçek diye güldü. Evet, bir sınava görüşmesi için çağırtmıştı beni. Sınavdan başarıyla çıksaydım geleceğimi sağlama bağlayacaktı sanıyorum. Belki Estella ile bile bir şeyler ayarlanırdı aramızda. Birden ciddileşerek nasıl yani diye sordum. Herbert bir yandan konuşurken bir yandan da aldığı meyveleri tabaklara yerleştirdiğinden dikkati bölünmüş bu yüzden biraz üstün körü konuşmuştu. Hala meyvelerle uğraşarak sözlenmek dedi. Söz kesilmek, nişanlanmak nasıl deniyorsa işte öyle bir şey. ''Nasıl katlanabildim bu düş kırıklığına?'' diye sordum. ''Adam sen de'' dedi. ''Zaten pek gönüllü değildim ki. Önüne gelene hortzort eder suratsızım biri.'' ''Miss Havisham mı?'' ''O da öyle ya, ben Estella'yı'' demiştim. ''O kız gibisine katı yürekli, kibirli, esintili yaratık dünyada görülmemiştir. Miss Havisham onu bütün erkeklerden öç alsın diye yetiştirdi.'' ''Nesi oluyor Miss Havisham'ın?'' ''Hiçbir şeysi. Evlatlık yalnızca.'' Peki ama bütün erkeklerden ne diye öç alacak, neyin öcünü alacak? Pes bebeğim, haberin yok mu? Yo. Doğrusu meraklı bir öyküdür bu, roman gibi bir şey. Yemekte tadıyla anlatacağım sana. Şimdi izin ver de ben sana bir şey sorayım. O gün sen ne arıyordun orada? Her şeyi anlattım ona. O da beni baştan sona dikkatle dinledi. Sonra bir kahkaha kopararak kavgadan sonra çok acı çekip çekmediğimi sordu. Bu soruyu ben sormak yoluna gitmedim çünkü yanıtını hem de bu yanıtın beni hoşnut bırakacak nitelikte olduğunu çok iyi biliyordum. Herbert, Vasim Bay Jaggers'mış anladığıma göre diye sorgusunu sürdürdü. Öyle. Miss Havisham'ın da avukatı odur. Bütün işlerini o çekip çevirir biliyor muydun? Miss Havisham dünyada kimseye güvenmez. Jaggers'a güvenir. Bunun bizi tehlikeli bölgeye yaklaştırdığını düşündüm. Gizlemeye gerek görmediğim bir isteksizlikle Bay Jaggers'a yalnızca o kavga ettiğimiz o gün Miss Havisham'larda rastladığımı, kendisinin de sanımca o karşılaşmamızı unutmuş olduğunu söyledim. Bay Jaggers eksik olmasın sana öğretmen olarak babamı düşünüp önermiş. Bu öneriyi babama da anlattı. Babamı Miss Havisham yoluyla iyi bilir. Babamla Miss Havisham kardeş çocuğu olurlar da. Ama can ciğer oldukları sanılmasın. Babam dalkavukluk bilmez, Miss Havisham'ın şımarıklıklarına boyun da eğmez. Herbert Pocket'ın öyle açık yürekli, rahat bir tutumu vardı ki pek cana yakındı. İnsanın hemen gönlünü kazanıyordu. Her bakışı, her sözü insana onun gizli kapaklı kötü şeyler yapmaya doğuştan yeteneksiz olduğunu belirtiyordu ki ne ondan önce ne de ondan sonra bende bu izlenimi böylesine bir güçle uyandıran kimseye rastlamadım. Herbert'ın her davranışı insanın içini açan büyük bir iyimserlikle dopdoluydu. Gene de içimde onun hiçbir zaman çok parlak, çok varlıklı bir kişi olamayacağını fısıldayan gizli bir ses vardı. Neden, nasıl bilemiyorum. Bu inanç daha o ilk günlerde yemeğe oturmamızdan önce içime yerleşmişti ama hangi yoldan yerleştiğini anlatamayacağım. Hala soluk benizli bir genç adamdı. Yaşam dolu, tez canlı, neşeli olmasının yanı sıra baskı altında tuttuğu bir gevşekliği, uykulu bir hali de vardı ki onun güçlü kuvvetli biri olmadığını belirtiyordu. Yüzü yakışıklı değildi ama yakışıklıdan üstündü. İyi, sevimli, güleşti çünkü. Yapısı da pek ölçülü sayılmazdı ama ölünceye dek genç, kıvrak kalacağını görebiliyordunuz. Bay Trabb'ın taşralı yaratısı onun üzerinde, benim üzerimde durduğundan daha şık durur muydu acaba? Bilemeyeceğim. Şu var ki sırtındakiler biraz eskimiş oldukları halde benim yepyeni takımımdan daha zarif görünüyordu. Öyle açık sözlü, açık yürekliydi ki buna karşı benim çekingen davranmam, hele şu delikanlı çağımızda hiç yakışık almayacaktı. Bu yüzden beni buraya getiren olayların kısa öyküsünü ona anlattım. Veli nimetimin kimliğini sormamın yasaklanmış olmasını da özellikle belirttim. Sonra köylük bir yerde demirci olarak yetiştirilmiş olduğumdan pek yol yöntem bilmediğimi de ekleyerek bocaladığımı ya da yanlış bir iş yaptığımı görünce kulağımı büküverirse bana büyük bir iyilik edeceğini söyledim. Hay hay, seve seve dedi. Gene de falcılık yapma pahasına şunu söyleyeyim ki kulağının pek bükülmesi gerekmeyecek gibime geliyor. Sık sık görüşeceğimizi sanıyorum. Bu yüzden aramızdaki gereksiz resmilikleri hemen kaldırmaktan yanayım. Beni hemencecik ilk adımla çağırıp Herbert demek iyiliğinde bulunur musun? Kendisine teşekkür ettim. Dediğini yapacağımı söyledim. Kendi öz adımında Philip olduğunu bildirdim. Philip'i tutmadım dedi Herbert gülümseyerek. Çocuklara ahlak dersi veren okuma kitaplarındaki olumsuz tipleri getiriyor aklıma. Hani öyle tembeldir ki su birikintisine düşer ya da öyle şişkodur, yumukluğundan gözleri görmez, öylesine pinti, bencildir ki pastasını dolabına kilitleyip sonunda sıçanlara kaptırır. Ya da kuş yuvalarını bozacağım diye inadından kırlara çıkınca yazarın kolaylık olsun diye orada bulundurduğu ayılara yem olur. Bak ne istediğimi söyleyeyim sana. Aramızda çok güzel bir uyum doğdu. Sen de demircilikten yetiştiğine göre. Kusura bakar mısın? Senin hiçbir yaptığının kusuruna bakmam ben. Yalnız neler söylediğini anlayamıyorum da. Adını Handel koysan bir sakıncası olur mu sence? Handel'in çok sevdiğim bir bestesi vardır. Uyumlu demirci diye. Anlıyorsun. Çekiş sesinin uyumu. Ne sakıncası olacakmış, çok sevinirim dedim. Herbert tam o sırada açılan kapıya dönerek, öyleyse dostum Handel yemeğimiz geldi dedi. Çok rica edeceğim, masanın baş köşesine sen otur çünkü yemek senden. Ben bunun sözünü bile ettirmeyerek baş köşeye onu oturttum, kendim de karşısına geçtim. Güzel, orta halli bir sofraydı ama o gece bana bir saray şöleni gibi geldi. Hele böyle başımızda hiç büyük olmaksızın Londra'nın orta göbeğinde baş başa yiyişimiz yediklerimize ayrı bir lezzet katıyordu. Şöleni saran dağınık, göçebemsi hava da bu lezzetin tuzu biberi oluyordu sanki. Gerçi soframız baştan aşağı kafeteryadan donatılmış olduğu için Pambuk Cook amca görse kral sofralarına benzetebilirdi. Ne var ki sofranın kurulduğu oturma odası daracık bir yerdi. Biraz da çingene çadırlarını anımsatan bir havası vardı. Bu yüzden hizmetimize bakan garson da bu havaya uymak zorunda kalarak kapakları başka yer bulamadığından yere koymaya, sonra da bunlara basıp ayakları takılmaya, tereyağını koltuğun üstüne, ekmeği kitap rafına, peyniri kömür kovasına, piliz söğüşünü ise öbür odaya benim karyolamın üstüne bırakmaya başlamıştı. O gece yattığım zaman söğüşün suyuyla maydanozun büyük bir kısmını donmuş durumda yastığımın üstünde buldum. Bütün bunlar şölenin tadına tat kattı. Hele garson gittikten sonra onun bakışlarından da kurtulduğum zaman kıvancıma gölge düşürecek hiçbir şey kalmadı. Bir süre yiyip içtikten sonra Herbert'ın bana Miss Havisham'ın öyküsünü anlatmak üzere vermiş olduğu söze değindim. Haklısın dedi. Sözümü hemen yerine getireyim. Yalnız Handel'ciğim, öyküme başlamadan önce izin verirsen şuna değineyim. Londra'da yemek yerken bıçağı ağza götürmek geleneği yoktur. Bu iş çatalla yapılırsa da çatal bile boğazın dibine dek sokulmaz. Gerçi üstünde durmaya değmez ya, kişi çevresindekiler gibi davranırsa daha rahat eder de. Sonra kaşık da avuçlanmaz. el sapın altında kalacak biçimde tutulur. İki yararı vardır bunun. Birincisi, kaşığı ağzına daha kolay götürebilirsin ki amaç da zaten budur. İkincisi, istiridyelerin kabuklarını açarken sağ kolunun dirseğini uzun uğraşlarla yormaktan kurtulursun. Bu uyarıları öylesine dost ve neşeliydi ki ikimiz de güldük. Yüzüm bile kızarmadı diyebilirim. Herbert, şimdi gelelim Miss Havisham'a diyerek konuşmasını sürdürdü. Önce şunu söylemeliyim ki Miss Havisham'ı çocukken çok şımartmışlar. Çok küçükken annesini yitirmiş, babası da onun bir dediğini iki etmemiş. Babası sizin oralarda oturan taşralı bir beymiş, bira yaparmış kendisi. Bira yapmak neden böylesi parlak bir şey sayılır bilmem.